الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde babu salatil kusufi, güneş tutulması veyahut da ay tutulması olarak isimlendirilen kusuf namazı babı ile alakalı bir giriş yapmıştık. Orayı kısaca özetleyelim. Sonra ilk hadisle bugün dersimize başlayalım. Dedik ki kusuf namazı babı, dedik ki sebebi kusuf olan, yani sebebi güneş tutulması veyahut da ay tutulması olan namazın babı dedik. Yani bu namaz, bu namazın meşru oluşu ne ile alakalı? Güneş ve ay tutulmasının varlığıyla alakalı, vücudiyetiyle alakalı. Eğer var ise bu namaz meşru. Yok ise bu namazın kılınması meşru değil. Dedik ki güneş tutulması ve ay tutulması ile ilgili kusuf ve husuf kelimeleri bu ibare için kullanılıyor. İlim ehli bazısı kusuf güneş tutulması için kullanılır, husuf ay tutulması için kullanıldığını haber veriyor bize. Bazı ilim ehli de diyor ki bu konuda kusuf ve husuf ibareleri nedir? Her ikisi için de ne yapılabilir? Kullanılabilir. Racih olan görüşünde bu olduğunu söyledik. Güneş tutulmasında ay dünya ile güneş arasına giriyor dedik. Ay tutulmasında dünya güneşle ay arasında giriyor dedik. Bu şekilde tabiat olarak da alışık olmadığımız bazı durumların söz konusunu olduğunu söyledik. Ve Allah Azze ve Celle şer'i olarak güneş tutulmasındaki muradı neydi? Veyahut da ay tutulmasında insanları korkutmak. Yani bunlar sıradan olan şeyler değildi. Hatta hatırlayın, geçen haftaki dersimizde dedik ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulması olduğu gün ridasını, üzerine giydiği o elbiseyi sürüyerek aceleyle çıktığı, namaza doğru yöneldiği hadislerde ne yapılıyor bize? Aktarıldığını görüyoruz. Demek ki korkutucu veyahut da korkmamız gereken bir gün, Allah Azze ve Celle'nin insanları bu güneş tutulması ve ay tutulması ile, normalde alışık olmadığımız bu hadise, her zaman yaşanmayan bu hadise ile bizleri korkuttuğunu ne yaptık? Geçen hafta açıklamıştık. Ve yine dedik ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiili buydu. Hemen namaza yöneliyordu. Hemen duaya, tövbe, istiğfara yöneliyordu. Ama bugün günümüzde dedik ki maalesef bizler Müslümanlar olarak bu namazın varlığından bir haberiz. Ve aynı zamanda bu tutulma olduğu esnada da olayın hangi boyutundayız? İbadet, korku boyutunda değil de daha çok görsel bir şölen olayı, görsel bir şölen olarak algılayıp, yani güneş tutulmasının olacağını merakla, zevkle, aşk ile, şevk ile ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Diyoruz ki iki gün sonra güneş tutulması varmış. Örnek veriyorum, İstanbul'dan da görünüyormuş gibi neyimiz var? Böyle bir rahatlık var üzerimde, bir rehavet var. Normalde Müslümanın böyle bir olay karşısında ne yapması gerekiyor? Dehşete düşüp korkması gerekiyor. Acaba Allah Azze ve Celle bu şekilde bize bir azap mı gönderecek? Normalde olan şeyler değil diyerek insanın bu durumdan etkilenmesi, korkması, ürpermesi gerektiğini söylemiştik. Ve yine güneş tutulmasının vakti hesaplandığı zaman, bilindiği zaman bunun insanlara haber verilip verilmemesiyle alakalı ilim ehlinden farklı iki görüş olduğunu söyledik. Bazı ilim ehli bunun cevazına hükmetmiş. Bunlardan bir tanesi Şeyhülislam İbn Teymiye dedik. Çünkü eğer insan bunu bilir ise ne zaman güneş tutulacağını, o zaman ne yapabilir? O namaz için hazırlığını daha önceden yapabilir diyerek böyle bir fayda zikretmişti. Ama yine muasır alimlerden Şeyh Hüseyin Rahimullah, Şeyhülislam'ın bu sözüne şaşırdığını söylüyor. Ve diyor ki güneş tutulmasının insanlara haber verilmesi uygun, doğru olan bir şey değildir diyor. Nasıl ki diyor, düşmanın geleceğini bilen kimse ile düşman ansızın geldiği zaman bu iki durumdaki insanın hali bir olur mu? Korku hali. Bir olmaz. Ansızın gelen düşman insanı ne yapar? Daha çok ürpertir. Ama biliyorsun ki yarın bir savaş olacak, bildiğin bir düşmandan. Korkun o derece ne olur? Daha az olur. Burada da diyor ki Allah Azze ve Celle eğer buradan ümmetin, insanlığın korkmasını murad ettiyse bunun insanlara önceden haber verilmemesi ve insanların o anı gördüğü zamanki o telaşa kapılmaları nedir diyor? Daha evla olandır. Konuyla alakalı ilk hadis-i şerifimiz Mughira bin Şu'be radıyallahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifle dersimize başlıyoruz. Diyor ki: "İn kesefeti şemsu ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme zâte mâte İbrahim. Yevme mâte İbrahimu. Fekâle nâsu in kesefeti şemsu limavti İbrahim'e. Fekâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem inne şemse vel kamera âyetâni min âyâtillah. Lâ yenkesifâni limavti ahadin ve lâ lihayâtihi. Feizâ ra'aytumûhuma fed'ullâhe ve sallû hattâ tenkeşife." Muttefakun aleyh. Ve fî rivayetin lil Bukhari hattâ tenceliye. Ve lil Bukhari min hadîsi Ebi Bekrete fesallû ved'û hattâ yenkeşife mâ bikum. Mughira bin Şu'be radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında İbrahim'in öldüğü gün güneş tutuldu." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında İbrahim'in öldüğü gün güneş tutuldu. Biraz sonra bu İbrahim'in kim olduğundan haber vereceğiz. Diyor ki hadisin devamında: "İnsanlar İbrahim'in ölümü sebebiyle güneş tutuldu dediler." İnsanlar diyorlar ki İbrahim'in ölümü nedeniyle ne yapıldı? Güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güneş ve ay Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden iki ayettir." Güneş ve ay Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden iki ayettir. "Herhangi birinin ölümü ya da hayatı için tutulmazlar." Herhangi birinin ölümü ya da hayatı için tutulmazlar. "Onların tutulduğunu gördüğünüzde," yani o ikisinin tutulduğunu gördüğünüzde, güneş ve ayın tutulduğunu gördüğünüzde, "bu durum son bulana kadar Allah Azze ve Celle'ye dua edin ve namaz kılın." Güneş tutulması ve ay tutulmasına şahit olduğunuzda Allah Azze ve Celle'ye "bu durum son bulana kadar ne yapın? Dua edin." Ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle'ye karşı ne yapın? Namaz kılın. Diyor ki bu hadis-i şerif muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim hadisi. İmam Buhari'de şu ziyade var. Diyor ki tekrar aydınlanana kadar ifadesi yer alıyor. Yani tekrar aydınlanana kadar ne yapın? İbadet edin. Namaz kılın. Allah Azze ve Celle'ye yalvarın, dua edin. İmam Buhari'nin Ebu Bekre radıyallahu anhudan rivayet ettiği hadiste: "Başınıza gelen bu şey düzelene kadar namaz kılın." Başınıza gelen bu hadise, bu husus düzelene kadar namaz kılın, dua edin ifadesi yer almakta. Biraz önce dedik ki hadisin başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ne yaptı dedik? Güneş tutuldu. İbare olarak, kelime olarak inkesefet kelimesi geçiyor. İlim ehli diyor ki inkesebet, inkesefet, isveddet, zehebe davuha. Yani güneş karardı ve aydınlığı, ışığı ne yaptı? Gitti. Güneş karardı, aydınlığı ve ışığı gitti manasına geliyor diyorlar bu kelime. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hicretin 10. yılında, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kısa bir süre kalmışken, hicretin 10. yılında Şevval ayının 29. gününde, bu güneş tutulmasının gerçekleştiğini ilim ehli bize ne yapıyor? Aktarıyor. Hicretin 10. yılı, Şevval ayının sonu, 29. günü, bazı rivayetlerde salı günü olduğu haber veriliyor. Hatta ilim ehli, yani bunu felek alimlerinin hesaplayarak o günün sabah saat 8.30'da olduğunu ne yapıyorlar? Haber veriyorlar. Yani sabahın ilk vakitlerinde olan bir tutulma. Yevme mâte İbrahim. İbrahim'in öldüğü gibi, öldüğü gün. İbrahim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en son çocuğa, en son doğan oğlu İbrahim. Radiyallahu anhu diyoruz. Neden? Biraz sonra onu açıklayacağız. Yani sahabeden mi değil mi? Sahabeden olarak kabul ediliyor mu değil mi? İbrahim'in annesi Maria el-Kıptiye. Yani aslı Mısır tarafından. O zamanki Mısır hükümdarının, Mısır hükümdarı Mukavkıs'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye ettiği cariyeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğan çocuğu İbrahim. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kaç tane çocuğu vardı? Toplamda 7. 7, 3 erkek ve 4 tane kız. Erkeklerin ismi neydi? Kasım, Abdullah ve İbrahim. Kasım, Abdullah ve İbrahim. Kızların ismi? Zeynep, Rukiye, Ummu Kulsum ve Fatıma radıyallahu anha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu 7 çocuğundan 6 tanesi Hatice annemizdendi. Yani İbrahim hariç diğer bütün çocukları, 6 çocuğunun annesi kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi Hatice validemizden. Ve en son doğan çocuğu da İbrahim kimden? Maria'dan. İbrahim de Maria'dan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu oğlu İbrahim hicretin 8. senesinde dünyaya geliyor. Yaklaşık olarak 16 veyahut da 18 ay yaşadıktan sonra güneş tutulmasının olduğu o gün ne yapıyor? Vefat ediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün İbrahim'in doğduğu gün diyor ki Vulide elleylete li veledun semmeytuhu bismi ebi İbrahim. Bugün diyor bu gece benim bir erkek çocuğum doğdu ve onu diyor babam olan İbrahim'in ismiyle isimlendirdim. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oğluna İbrahim ismini koymasındaki hikmet ne? Nereye atfediyor o ismi? İbrahim aleyhisselama. Diyor ki babam İbrahim'in ismiyle ne yaptım? Bu çocuğumu isimlendirdim. Ve yine güneş tutulmasının olduğu o gün İbrahim radıyallahu anhu vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El-aynu tedma vel-kalbu yahzen. Diyor ki göz ağlar, gözden yaşlar dökülür. Ve diyor kalp ne yapar? Bunun acısını çeker. Hüzünlenir. وَلَا نَقُولُ اِلَّا مَا يُرْضِي الرَّبْ Bizler diyor Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu sözden başkasını ne yapmayız? Söylemeyiz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu vefat etmiş olmasına rağmen ne yapmıyor? Bu durumdan isyankar değil. Üzerine gelen bu musibete sabrediyor. Diyor ki bizden Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı bir söz ağzımızdan ne yapmaz? Çıkmaz. Ama bununla birlikte kalbimiz bundan hüzünlenir. Gözümüzden yaş dökülür. Sonuçta ne var? Ortada kaybolan bir evlat var değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunu kaybetmiş. Bununla birlikte diyor ki sabır edilmesi gereken yerde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabredeceğini haber veriyor. Diyor ki وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ Diyor ki ey İbrahim senden ayrılmamızdan dolayı bizler üzüntülüyüz. Senden ayrılmamızdan dolayı bizler üzüntülüyüz diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oğlunun vefatında böyle üzgün bir şekilde gözlerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oğlunun vefatında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar dökülüyor ve kalbinin üzüntüsünü bu hadis-i şerifle Bukhari ve Müslim'de geçen biraz önce aktardığımız bu hadis-i şerifle bize aktardığını görüyoruz. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennette oğlu İbrahim'i emzirildiğini de ne yapıyor? Haber veriyor. İlim ehli diyor ki İbrahim radıyallahu anh sahabeden sayılır mı? Çünkü ufak yaşta vefat etmiş. Hadis alimleri sahabenin tarifini yaparken diyorlar ki men istema'a bin nebiyyi mu'minen bihi. Peygambere iman edip onunla aynı mecliste bulunan ve mâte alâ zâlik. Ve bu akide, bu inanç üzerine, yani İslam inancı üzerine ölen kimse ne olarak isimlendirilir? Sahabe olarak isimlendirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip onunla aynı mecliste bulunan ve bu inanç üzerine vefat eden hadis alimleri arasındaki literatüre göre ne olarak isimlendiriliyor? Sahabe. Diyorlar ki ilim ehli, ufak sahabenin ufak çocukları, İbrahim radıyallahu anhu da sahabeden olduğu için bu kapsama giriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı mecliste bulunmuş mu? Bulunmuş. Çocuklar belli bir çağa kadar kimlere nispet ediliyorlar? Babalarının dinine. Yani o günkü dönemde bu çocuklar öldüğünde insanlar onlara ne muamelesi yapıyorlar? Müslüman muamelesi yapıyorlar. Değil mi? Aynı kendilerinden gibi. Yıkıyorlar, kefenliyorlar, cenaze namazını kılıyorlar. Sonra Müslüman mezarlığına defnediyor, gömüyor. Demek ki hükmü olarak ne hükmünde? Müslüman. İbarede ne dedik? Mu'minen bihi. Yani bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş hükmünde. Ufak yaşta ölen sahabelerden bahsediyoruz. Sahabe çocuklarından. O zaman bunlar diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hüküm olarak iman etmiş hükmünde ki ne yapıyorlar? Müslüman mezarlığına gömüyorlar. Müslüman muamelesi yapıyorlar. O zaman diyoruz ki sahabelerin ufak yaşta ölmüş olan çocukları hangi kategoride değerlendiriyoruz? Sahabe kategorisinde değerlendiriyoruz. O yüzden diyorlar ki nesep olarak sahabenin en önde gelenleri kimler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları. En faziletleri. Hangi yönden? Nesep olarak. Neden? Çünkü babaları peygamber. Ama fazilet bakımından genel manada, genel fazilet olarak sahabenin en faziletli olanı kim? Ebu Bekir radıyallahu anh, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali radıyallahu anh, sonra aşere-i mübeşşere. Bu şekilde ne yapıyor? Sıralama devam ediyor. فَقَالَ النَّاسُ اِنْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ اِبْرَاه۪يمَ İnsanlar o gün, İbrahim'in öldüğü gün şöyle bir söz söylediler. Dediler ki, güneş tutulmasının sebebi nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim'in ölmesidir, vefatıdır. Araplarda cahiliye döneminde böyle bir inanç, böyle bir itikat vardı. Eğer güneş tutuluyor ise muhakkak ki bunun sebebi nedir? O gün değer verilen, azametli olan birisinin vefatına denk gelmesidir diyerek böyle bir batıl olan bir ney vardı? İnanç vardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hutbeye çıktığında, yani namazı kıldırdıktan sonra hutbeye çıktığında, güneş tutulmasıyla alakalı hutbede diyor ki, اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ Diyor ki, güneş ve ay, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden, alametlerinden iki büyük alamettir, ayettir. Allah Azze ve Celle'nin mucizelerinden iki büyük mucizedir. Diyoruz ki bu mahlukat, güneş ve ay, insanlara sağlamış olduğu fayda hasabi ile, değil mi? Güneş ışığından gündüzün istifade ettiğimiz, ay gece karanlıkta yolumuzu aydınlatan, birçok faydası olan iki tane ney var? Gözümüzün önünde şahit olduğumuz, yani yapı itibariyle büyük olan iki büyük mahlukat var. Ve buradan Allah Azze ve Celle'nin neyini anlıyoruz? Azametini, büyüklüğünü anlıyoruz. Yani Allah Azze ve Celle öyle güç, kuvvet, kudret sahibi ki bu atmosferde, bu gezegenlerde olan, bütün bu alemde olan mahlukattan ney? Haberdar. Onları idare eden, yöneten. Ve aynı zamanda bu iki büyük Allah Azze ve Celle'nin Rab oluşuna delalet eden bu ayet aynı zamanda ibadetin de yalnızca Allah Azze ve Celle'ye sarf edilmesi gerektiğini bize öğreten, açıklayan iki büyük ayet. Eğer Allah Azze ve Celle bunların kontrolü Allah Azze ve Celle'nin elinde ise o zaman ibadete de layık olan kimdir? Allah Azze ve Celle'nin ta kendisidir. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ Diyor bu güneş ve ay, birinin ölmesiyle veyahut da doğmasıyla ne yapılmaz? Tutulmaz. Biraz önce dedik ki, cahiliye dönemlerinde, cahiliye adetlerinde ne vardı? Birisinin ölmesi hasebiyle güneş tutulduğunu insanlar ne yapıyordu? İtikat ediyorlardı. Böyle bir inanç vardı. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişinin doğmasından dolayı güneş tutulmaz ibaresini neden söylüyor? Oysa ki bu inanç o dönemde, cahiliye döneminde olan Araplarda olan bir inanç değil. Onlar sadece değerli, azametli birisi öldüğü zaman güneşin tutulacağına inanıyorlar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinin doğmasından dolayı da güneş tutulmayacağı ibaresini de ekliyor. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün kapılarını atmak istiyor. Bu batıl inançla ilgili bütün kapıları kapatmak istiyor. Yani o dönemde insanlar birinin ölümünden dolayı böyle bir şeye inanırken yarın öbür gün birileri de ne yapabilir? Birinin doğmasıyla alakalı güneş ve ayın tutulabileceğine ne yapabilir? İtikat edebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kapıyı tamamen kapatmak için ne birinin doğumuyla ne de birinin ölümüyle alakalı güneşin tutulmayacağını bize haber veriyor. Daha sonraki rivayetin diğer kısmında diyor ki, فَاِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا O ikisini gördüğünüzde, güneş ve ayın tutulduğunu gördüğünüzde fed'ullaha ve sallu ala hatta tenkeşife. Diyor ki Allah Azze ve Celle'ye dua edin ve bu olay bitene kadar ne yapın? Namaz kılın. Güneş tutulması bitene kadar namaz kılın. Buhari'deki başka bir rivayette diyor ki hatta tenceliye, yani bu güneş tutulmasındaki bu karanlık gidene kadar. Başka bir rivayette Ebu Bekr hadisinde diyor ki fesallu ved'u hatta yenkeşfe ma bikum. Allah'a namaz kılın, Allah için namaz kılın, dua edin hatta üzerinizdeki bu durum ne yapana kadar? Kalkana kadar. Bu durum kalkana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmamız gereken ibadetlerden bize haber veriyor. Birinci olarak bizden istenilen ne? Güneş tutulması bitene kadar Allah Azze ve Celle'ye dua etmemiz, yalvarmamız. İkinci hususta ne? Namaz kılmamız. Allah'a yalvarıp namaz kılmamız bizden istenen bir durum olduğunu söylüyoruz. Ve yine Ayşe radıyallahu anhadan buna benzer bir rivayet aktarılıyor. Ve sonunda diyor ki o hadis-i şerifte işte güneş ve ay bir insanın doğumu veyahut da ölümü için tutulmazlar. Diyor ki yukavvifullahu bihime ibadehu. Allah Azze ve Celle'nin güneş ve ay tutulmasındaki muradı nedir? Kullarını korkutmaktır. Allah Azze ve Celle bu ayetler ile ne yapar? Kullarını korkuturlar. Demek ki şer'i olarak hikmeti neydi? Biraz önce de söylemiştik. Allah Azze ve Celle'nin kullarını korkutmasıdır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyevi musibetler ile iptila olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diğer insanlar gibi çocuklarını kaybetmiş, hanımını kaybetmiş, bu durumdan üzüntü duyan, aynı bizlerden olan bir insan. Yani çocuğunun kaybetmesinden dolayı hüzünleniyor ve gözlerinden ne yapıyor? Yaş dökülüyor. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diğer insanlar gibi dünyevi bazı musibetlere ne yapabiliyor? Maruz kalan bir peygamber. Ve yine çocuklara İbrahim isminin verilmesindeki fazilete delalet eden bir hadis-i şerif. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oğlunu ne yapmış bu isimle? İsimlendirilmiş. Demek ki erkek çocuklara İbrahim ismini vermenin faziletine delalet eden bir hadis-i şerif olarak burada ne yapabiliriz? Sayabiliriz. Ve yine dördüncü bir fayda olarak diyoruz ki hicretin 10. yılında bu güneş tutulma hadisesinin gerçekleştiğini gördük. Düşünün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke dönemi ve 10 senede Medine dönemi olmak üzere toplam 23 senelik ne var? Bir nubuvvet, bir peygamberlik daveti var. Ve buna rağmen hicretin 10. senesinde güneş tutulması olmasına rağmen insanlar arasında hala batıl olan bazı sözler ne yapılabiliyor? Söylenebiliyor. Ne diyor insanlar? Güneş niçin tutuldu? İbrahim'in ölümünden dolayı. Yani düşünün aradan 23 senelik bir peygamber daveti var. Ama buna rağmen insanlarda hala cahiliye kalıntıları ne olabiliyor? Olabiliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaca binaen ne yapıyor? Hemen çıkıp hutbede bu hadisenin bundan dolayı olmadığını, yeryüzündeki yaşanan bu güneş tutulmaları veyahut da depremlerin veyahut da herhangi bir afetin hiçbir şekilde birinin doğumuna veyahut da ölümüne bağlanamayacağını bize haber verdiğini görüyoruz. Ve yine geçen derste de söylemiştik. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki وَمِنْ آيَاتِهِ اَلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Gece, gündüz, güneş ve ay Allah Azze ve Celle'nin ayetlerindendir. Diyor ki لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. Güneşe ve aya secde etmeyin. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذ۪ي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Eğer gerçekten Allah'a ibadet ediyor iseniz, onların da yaratıcısı olan Allah'a secde edin diye ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle böyle emrediyor. İlim ehli diyor ki, cahiliye döneminde Araplar güneş ve aya ne yapıyorlardı? Tutulma esnasında secde ediyorlardı. Tazim etmek için. Hatta bazıları diyorlardı ki, güneş ve ay bu mahlukattan rahatsız, içinde bulundukları durumdan rahatsız, onlara olan gadaplarından, sinirinden Farklı farklı ne yapıyorlar? Hale bürünüyorlar. Normalde güneş ışığını verirken tutulma esnasında ne oluyor? Ortada bir karaltı var. Yani insanlar şundan korkuyorlar. Diyorlar ki güneş ve ay niçin tutuluyor? Demek ki biz onların istediği gibi ne yapmıyoruz? Onlara hakkıyla ibadet etmiyoruz diyerek bu hadiseyi gördükleri zaman o dönemde insanlar ne yapıyorlar? Hemen secdeye kapanıyorlar. Yani güneş ve aya ibadet ediyorlar. Ve Allah Azze ve Celle onlara bunu yapmalarını ne yapıyor? Yasaklıyor. Eğer diyor ibadet edecekseniz, hakkıyla Allah'a iman ediyor iseniz, o zaman güneş ve ayın da sahibi olan Allah'a ibadetinizi yapın. Buna müstahak olan, bunu hak eden kimdir? Yalnızca Allah Azze ve Celle olduğunu bize bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bildiriyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadis-i şerifte فَاِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا O ikisini gördüğünüzde. Demek ki biraz önce de söylediğimiz gibi güneş ve ay tutulması neye bağlı, hangi sebebe bağlı? Görme sebebine bağlı. Eğer biz güneş ve ay tutulmasını görüyor isek o zaman bu namaz nedir bizim için? Meşru kılınmış bir namazdır. Eğer havanın kapalı olmasından dolayı veyahut da dünyanın bazı yerlerinde güneş tutulmasının görülmemesinden dolayı. Mesela bazen oluyor, değil mi? Haberlerde duyuyoruz. İşte falanca kıtada, falanca bölgede güneş tutulması izlenilecek ama falanca yerlerde gözükmeyeceğini söylüyor. Ama biz biliyoruz ki o gün güneş tutulması var mı? Var. Peki namaz meşru mu? Diyoruz ki değil. Kim için meşru? Görenler için. Görmeyenler için diyoruz ki bu namazın kılınması meşru değil. Ve yine başka bir fayda olarak diyoruz ki güneş ve ay tutulmasının dışında başka doğal afetler olduğunda namaz kılmak meşru mudur değil midir? Bu konuyla ilgili ne var? İlim ehlinin ihtilafı var. Yine Şeyhülislam İbn Teymiyye Rahimeullah'ın bu konuda değişik bir tercihi var. Diyor ki güneş ve ay tutulmasının dışında olan yine doğal afetlerde ne yapılabilir? Kusuf namazı kılınabilir. Bazı ilim ehli diyor ki sadece bu neyle alakalıdır? Güneş ve ay tutulmasıyla alakalıdır. Deliller bunu göstermektedir. Sonuçta ihtilafın çıktığı yer şurası. Delilleri baz alan ilim ehli ne diyor? Hadis-i şeriflerde ne ile alakalı deliller var? Güneş ve ay tutulmasıyla alakalı. Diğer ilim ehli nereden kılınabileceğini söylüyor. Diyor ki sebepten dolayı. Güneş ve ay tutulmasındaki sebep nedir? Allah Azze ve Celle'nin korkutmasıdır. Aynı şekilde deprem, fırtına gibi doğaüstü bazı afetler olduğu zaman da burada insanların kalbine ne veriyor? Korku veriyor. O yüzden ne yapılabilir? Kılınabilir diyen ilim ehli de var. Ama bu konuda racih olan görüş sadece güneş ve ay tutulmasıyla alakalı olmasıdır. Çünkü ibadetlerde asıl olan nedir? Tevkifi oluşudur. Yani ibadetlerde gelen naslar üzerinden ne yapılır? Hareket edilir. Eğer naslar bize güneş ve ay tutulmasından bahsediyor ise o zaman yani evla olan nedir? Bunlar ile yetinilmesidir. Bu konuda da ne diyoruz? İlim eslinin bu şekilde farklı görüşleri olduğunu söylüyoruz. Ve yine bu hadis ile alakalı başka bir fayda zikredecek isek Allah Resulü diyor ki فَدُعُ اللّٰهَ وَصَلُّوا Allah'a dua edin ve namaz kılın. Burada bir emir var mı? Emir var. Yani ilim ehli bu kusuf namazının meşru olduğunda ittifak ettikten sonra hükmünde ne yapmışlardır? İhtilaf etmişlerdir. Bazı ilim ehli, cumhur bu, görüşü diyorlar ki bu namazın hükmü sünnettir. Bazı ilim ehli, vacip görenler kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Farz-ı kifaye ve farz-ı ayın olmak üzere kendi arasında ikiye ayrılıyor. Farz-ı ayın olduğunu söyleyenler diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulduğunda bir an önce evden çıkmış, üstünü başını toparlar halde bu namaza yönelmiş. Eğer Allah Azze ve Celle'nin mahlukatını bu şey ile korkutuyor ise bu hafife alınacak bir namaz değildir. Yani istersen kıl, istersen kılma denilecek bir namaz değildir diyerek buradan hükmünün ne olduğunu söylüyorlar. Vacip olduğunu. Farz-ı kifaye olduğunu söyleyenler diyorlar ki burada herkes için bir emir yoktur. Bazılarının kılması bunu ne yapar? İnsanların üzerinden diğer farziyeti düşürür. Diğer cumhurun görüşü yine diğer namazlarda da aktardığımız gibi Bedevi hadisinin delil getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda üzerime günde 5 vakit namazdan başka farz olan bir şey var mı? Allah Resulü zaten bunun olmadığını söylüyor. Onlar da bu hadisi neye delil getiriyorlar? Eğer farz olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmazdı? Bu konuda susmaz. Gerekli olan bilgiyi onlara verirdi diyerek bu hadisi delil getiriyorlar. Ve yine delil olarak getirdikleri bir sonraki hadiste ele alacağımız hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir münadinin, bir seslenenin şöyle seslenmesini emrediyor ki Es-salatu cami'atun, namaz toplayıcıdır diye seslenmesini istiyor. Cumhur diyor ki eğer bu namaz farz olsa idi aynı 5 vakit namazda nasıl bize hayya alassalah diye emrediliyor. Burada emir var. Haydi namaza gelin emri var. Bu şekilde ne yapardı? İnsanların gelmesini, namaza davetini murad eder. Emir sigası kullanırdı. Ama namaz toplayıcıdır ibaresi bunun bize ne olmadığını gösteriyor? Farz olmadığını gösteriyor diyerek bu namazın hükmünün sünnet olduğunu bize haber veriyorlar. Dediğimiz gibi ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Ama dönüp baktığımız zaman sünnet diyenler cumhurun görüşü ama bununla birlikte farz-ı ayın diyenlerin görüşü de çok yabana atılacak bir görüş değil. Yani bu tarafta da ilim ehlinin büyük bir çoğunluğu farz olduğunu söylüyor. Aynı zamanda diğer büyük bir çoğunlukta sünnet olduğu hükmünde birleştiğini görüyoruz. Peki bu tutulma esnasında namaza ve duaya devam edilir mi? Yani namazı iki rekat kıldık, tutulma devam ediyor, bir iki rekat daha kıldık, bir iki rekat da bu şekilde devam eder mi? Yoksa namazda iki rekat kılındıktan sonra bununla yetinilir mi? Bu konuyla ilgili ilim ehli diyor ki, ilim ehlinin görüşü, iki rekat kılınır ve bununla yetinilir. Yani namaz olarak. Ama geri kalan vakitte hala güneş tutulması devam ediyor ise ne yapılır? Duaya devam edilir. Yani duanın kapısı ne? Açık. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan bu namazı iki rekat olarak kıldı. Yeniden bunu tekrarlamadı. O yüzden diyoruz ki bu konuda racih olan görüş iki rekat kıldığı zaman namaz olarak buna yetinilir. Ama dua kapısı ne diyoruz? Güneş tutulma bitene kadar açık olduğunu söylüyoruz. Ve yine burada başka bir fayda olarak şunu zikredebiliriz. Eğer avam dediğimiz insanlar arasındaki topluluğun bir konuda icma ediyor oluşu bu konunun hak veyahut da doğru olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Yani halk arasında bazen insanların çoğunluğunun itikad ettiği avam tabakası dediğimiz yani ilmi hakkıyla idrak edememiş avam normal sıradan insanların çoğunluğunun bir şeye inanıyor oluşu o inancın meşru veyahut da doğru olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Ama aynı şeyi alimler için ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz. Eğer alimler bir konuda icma etti iseler onların icması İslam dininde delil hüccet midir? Diyoruz ki hüccettir. Eğer alimler bir konuda icma ettiyse bu bizim için hüccettir. Ama avam bir konuda icma etti ise onların icması yani bu görüşü, avamın çoğunluğunun böyle inanıyor oluşu, bu görüşün doğru olduğu anlamına ne yapmaz? Gelmez. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar böyle bir şeye inanıyorlar. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbede ne yapıyor? Bunun doğru olmadığını, insanlara aktardığını görüyoruz. Ve yine Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimeullah son olarak bu hadisle alakalı bu faydayı zikredebiliriz. Diyor ki güneş tutulması Hicri ayın son günlerinde olur. Güneş tutulması Hicri ayın son günlerinde, güneş ve ayın birbirine yaklaştığı Hicri ayın son günlerinde olur. Hatırlarsanız hadisin başında İbrahim radıyallahu anh'unun vefat ettiği o gün ne dedik? Şevval'in 29'uydu. Şevval'in 29'uydu. Ay tutulmasıyla alakalı da diyor ki ay tutulması da Hicri ayın ne zaman olur ay tutulması? He? 13, 14, 15. Eyyamul Bayit dediğimiz o oruç tutmanın meşru olduğu günler var ya. Ay tutulmasında olacağı diyor vakit 10 Hicri 13, 14'ü 15'idir. Ayın tam dolunay olduğu zamandır. Güneş tutulmasının da olduğu vakit ne zamandır? Hicri ayın son günleri olduğunu bize aktarıyor. Bir hadis-i şerif daha alalım. Ondan sonra bugünkü dersimizi tamamlamış olalım. İkinci hadis-i şerifimiz Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha, "Enden Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem cehara fi salatil kusufi bi kıraatihi. Fesalla arba rekaatin fi rak'ateyni ve arba secedatin muttefakun aleyh ve hâzâ lafzu muslim ve fi rivayetin lehu feba'ase münadiyen yunadi es-salâtu câmi'atun." Diyor ki Ayşe radıyallahu anha, Nebi aleyhissalâtu vesselâm kusuf namazında kıraatı açıktan yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kusuf namazını kıldırırken kıraatı neydi? Cehriydi, açıktan. Diyor ki iki rekatta dört ruku ve dört secde yapmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı iki rekatlık namaz var. Bu iki rekatta kaç ruku var? Dört ruku, kaç secde var? Dört secde var. Diyor ki hadis-i şerif muttefakun aleyh, İmam Müslim rivayeti bu. Buradaki İmam Müslim'in lafzı, İmam Müslim'e ait olan başka bir lafızda diyor ki, diyor şu şekilde seslenen bir sesleniciye şu şekilde seslenmesini emretti. Diyor ki namaz toplayıcıdır diyerek birisi ne yaptı? Güneş tutulması esnasında bu şekilde insanlara seslendi ki ne yapsınlar? Camiye gelip bu namaza iştirak etsinler. Diyoruz ki bu rivayete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kusuf namazında sesli bir şekilde kıraatı okuduğuna dair delalet eden bir hadis-i şerif. Nasıl ki buna benzer diğer namazlarda insanların bir araya toplandığı gündüz namazı olsa dahi aslında ilim ehli diyor ki gündüz namazları nedir? Sessiz kılınan namazlardır. Gündüz namazından kastımız ne? Öğle namazı ve ikindi namazı. Bunlar kıraatı sessiz olan namazlardır. Ama burada bir hikmet var. Yani insanlar bir araya toplanıyorlar ise Allah Azze ve Celle bu namazları meşru kılmış. Cuma namazı gibi, işte kusuf namazı gibi, aynı zamanda istiska namazı gibi yağmur duası için kılınacak bu namazda. Ne var? Ümmet için bir fayda var. Hem insanlar bir araya gelmiş oluyor, tek imamın arkasında buluşmuş oluyorlar ve tek bir kıraatı ne yapıyorlar? Dinlemiş oluyorlar. Eğer sessiz namaz olsaydı herkes başka bir kıraatla ne yapabilirdi? Meşgul olabilirdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin hikmeti gereği normalde gündüz namazları sessiz olmasına rağmen bu namazda cehri olarak ne yaptığını görüyoruz? Namazı kıldırdığını, eda ettiğini görüyoruz. Ve yine bu namaza dönüp baktığımız zaman cuma namazı gibi normalde bir yerde yani büyük bir mescitte toplanıp kılınmasının daha faziletli olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların nereye toplanmasını istiyor? Mescid-i Nebevi'ye toplanmasını istiyor. Ama ilim ehli diyor ki eğer günümüzde ihtiyaca binaen, gerçi bizim günümüzde Türkiye'de bu namazın eda edildiğini görmedik. Ama ihtiyaca binaen eğer birden fazla mescitte de kılınıyor ise bunda da bir beis bir sıkıntı yoktur. Ama asıl olan nedir? Cuma namazında da budur. İnsanların büyük olan cami dediğimiz büyük mescitlerde toplanmasıdır. Ama yaşadığımız şu anda örnek olarak İstanbul'u verecek olur isek, yani büyük bir şehir, içinde 15 belki 17 milyonun yaşadığı bir yerde insanların büyük bir çoğunluğunu yapamazlar. Bir yerde toplanma gibi bir imkan söz konusu değil. Ama bununla birlikte örnek veriyorum, bu mahallede 2-3 tane cami var ise bu insanlar eğer bir camide toplanabiliyorlar ise cumanın ve aynı zamanda kusuf namazının bu şekilde eda edilmesi o cemaatin bölünüp 2-3 mescitte kılınmasından nedir? Daha evla, daha faziletli olduğunu ilim ehli bize aktarıyor. Diyor ki rivayette فَصَلَّا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ. İbareye direkt baktığımız zaman sanki böyle bir karışıklık seziyoruz değil mi? İki rekatta dört rekat kıldı gibi bir şey anlaşılıyor. Rekaatin, arba rekaatin fi rekateyni. İki rekatta dört rekat kıldı gibi. Zahirine baktığımız zaman böyle bir mana anlaşılıyor. Ama ilim ehli diyor ki, buradaki arba rekaatinden kasıt, ruku, Aynı zamanda ne olarak isimlendiriliyor? Rekat olarak isimlendiriliyor. Rükû aynı zamanda ne olarak isimlendiriliyor? Rekat olarak isimlendiriliyor. Buradaki rekattan kasıt ne? Rükû. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 4 rükû ve 4 secde ile ne yaptı? Bu namazı diyor ki ve arba secdetin diyor. 4 secde ile bu namazı kıldı. Burada baktığımız zaman rükûlarda ne olduğunu görüyoruz? Bir fazlalık olduğunu görüyoruz. Normalde secde ile alakalı kısımda bir sıkıntı var mı? Her rekatta 2 secde var. 2 rekatta 4 secde var. Bu zaten bildiğimiz, alışa geldiğimiz namazlardaki olan durum. Ama rükû ile ilgili kısma baktığımız zaman rükûlarda ne olduğunu görüyoruz? 2 tane ziyade olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili ilim ehli bunun hikmetiyle alakalı şöyle bir açıklama yapıyor. Diyorlar ki normalde bu namazın kıraatı uzun olan bir namaz. Bir sonraki rivayette gelecek İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki yani takriben yaklaşık olarak diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk diyor kıyamda durduğunda Bakara suresi kadar ne yaptı? Okuyacak kadar bekledi diyor. Yani buna da yaklaşık olarak yani 1-1,5 saatlik bir kıraat var. Sonradan diyor ki rükûya gitti. Kıyamda durduğu kadar rükûda durdu. Yani ilim ehli diyor ki bu rivayeti geneliyle aldığımız zaman yaklaşık olarak 4-4,5 saate tekabül eden bir namaz. O rivayet geldiği zaman bunlara ne yapacağız? Değineceğiz. Burada ne diyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden bu durumu hafifletmek için ne yapıyor? Normalde düşünün bir Bakara suresi kadar okuyor, rükuya gidiyor. Sonra rükudan doğruluyor. Ona yakın bir şekilde bir kıraat daha var. Yani normalde baktığınız zaman tek bir kıraat olsa bu, sadece bir kıraatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 2 saat, 3 saat okunacak kadar bir Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler okusa, bu mu insanlara daha ağır gelir? Yoksa bu kıraatı ikiye bölüp arada bir rükû, ondan sonra kalkıp kıraata devam etmek mi insanlara daha kolay gelir? İlim ehli diyor ki tabii ki ikincisi insanlar için daha kolaydır. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzun kıraatı bölüp insanları tabiri caizse rahatlatmak için bu şekilde 4 rükû ile bu namazı kıldırdığını bize haber veriyor. Dedik ki Sahih Müslim'deki rivayette febe'ate münadiyen yünadi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle seslenen bir sesleneciye şunu söylemesini söylüyor. Diyor ki es-salatu cami'atun. Bazı rivayetlerde es-salate cami'aten. Burada nahvi yani dil bilgisi kurallarına dönen iki tane cümle yapısı var. Birincisinde es-salatu cami'atun mübteda haber olarak ilim ehli bunu açıklıyor. Buradan da kasıt namaz toplayıcıdır manasında seslenmesini emrediyor. Başka bir rivayette es-salate fetha olarak geliyor. Cami'aten yine aynı şekilde fetha olarak geliyor. Burada es-salate kelimesi mef'ulun bih. Cami'aten kelimesi hal olduğunu söylüyorlar. Fiili de mahzuf. Yani uhduru es-salate cami'aten. İnsanları toplayıcı olan bu namaza ne yapın? Hazır olun. Bu namaza gelin. Diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapılmasını bu şekilde seslenmesini emrediyor. O yüzden ilim ehli diyor ki bu namaza çağrılırken es-salatu cami'atun diyerek çağrılması da sahihtir. Es-salate cami'aten denilerek çağrılması da sahihtir. Her ikisinde mana sonuç olarak neye delalet etmektedir? Aynı şeye delalet etmekte olduğunu bize aktardıklarını görüyoruz. Bu hadis-i şerif ile ilgili çıkardığımız faydalara gelince diyoruz ki bu namazın namazdaki kıraatın cehri olduğunu, açıktan okunduğuna delalet eden bir hadis-i şerif ve yine normal namazların dışında iki ruku, her rekatta iki ruku yapılarak eda edilen bir namaz olduğunu görüyoruz. Ve yine kevni olarak ve aynı zamanda şer'i olarak da birbirine tezatlık olmayan bir namaz. Nasıl? İlim ehli şöyle açıklıyor. Diyor ki normalde güneş ve ay tutulması güncel hayatta her zaman karşılaşılan bir şey değil. O yüzden her zaman karşılaşılan bir şey olmadığı için şeriatta da meşru kılınan namaz da normal güncel hayattaki kılınan namazlara ne yapmıyor? Her yönüyle benzemiyor. Diğer namazlarda bir rükû ile her rekatta bir rükû ile eda edilirken bu namazda da ne var? İki rükû. Yani her namazda normalde ne var? Her rekatında bir rükû var iken burada diyoruz ki aynı şekilde kevni duruma, yani normalde doğa üstü olan, insanların beklemediği, her zaman rastlamadığı bir durumdaki kevni bir hadiseye aynı zamanda şer'i olarak da ne var? Bir mutabakat var. Her zaman kılmadıkları şekilde ne yapılıyor? Bir namazın kılındığı faydasını ilim ehli burada bize gösteriyor. Ve yine baktığımız zaman dedik ki es-salatu camiatun ibaresiyle ne yapılıyor bu namaza? İnsanlar çağrılıyor. Bu sözü söylemek meşru. Demek ki kusuf namazında ezan veyahut da kamet meşru kılınmamış. Ezan veya kamet okunmadan eda edilen bir namaz. Onun yerine çağrı ibaresi olarak ne deniyor? Es-salatu camiatun veyahut da es-salate camiaten ibaresi kullanılarak insanların çağrıldığını bize gösteren bir namaz olduğunu söylüyoruz. Peki bu rekatlar ile alakalı. Yani bir kimse namaza geç kaldığı zaman ilk rükuyu kaçırdı, sonra namaza yetişti. Bu konumda olan bir kimse bu namazın ilk rekatına yetişmiş olur mu? Olmaz mı? Bu konuyla ilgili yine diyoruz ki ilim ehlinin neyi var? İhtilafı var. Bazı ilim ehli diyor ki normalde o rekata yetişmesi için neye yetişmesi gerekir? İlk rükuya yetişmesi gerekir. İlk rükuya yetiştiyse o rekata yetişmiştir. Bazı ilim ehli de diyor ki ikinci diyor rükudan önce yetiştiyse veyahut da ikinci rükuya yetişti ise o rekata ne yapmıştır? Yetişmiştir diyerek ikinci rükuya yetişme şartının yeterli olduğunu söylüyorlar. İlk rükuya yetiştirildiği zaman veyahut da ikinci rükuya yetişildiği zaman yeterli olduğunu söyleyen ilim ehli. Diyor ki ikinci rükuya yetişildiyse sonuçta bu kimse hala aynı rekattadır. Yani sonuçta rükuya gidildi, kalkıldı, hala ne var burada? Aynı rekat devam ediyor. Yetişmesi diğer nafile namazlarda olduğu gibi o rekata yetişildiğini gösterir diyor. İkinci grup ilim ehli ilk rekata yetişilmesi gerektiğini söylerken diyorlar ki namazda iki ruku var ama bunlardan birincisi rukun, ikincisi ise nedir? Sünnettir. O yüzden ilk rukuya yetişemeyen kimse ne yapmıştır? O rekatı idrak edememiştir. Çünkü birinci olan ney? Rukun olan ruku, ikinci olan ziyade olan ney? Hükmü sünnet. Yani sünnete yetişmen seni o rekata yetişmiş olarak ne yapmaz? Kabul edilmez. O yüzden diyorlar ki bu konuda ihtilaflı olan bir konuda Allah Resulü Sellem diyor ki مَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا kaçırdığınız zaman, kaçırdığınız kısmı ne yapın? Tamamlayın. O yüzden ilk rekatın hükmü rükun ise, ikincisi sünnet ise o zaman ilk rekatı, ilk rükuyu kaçıran kimse o rekatın olmuş olarak kendini hesaplar. Kaçırmış olarak. Kaçırmış olarak hesaplar. Kalktığı zaman o rekatı iade ettiği zaman nasıl iade eder? Çift rükuyla iade eder. Çünkü kaçırdı o rekatı, iade edecek. Normalde o rekat nasıl olarak kılınıyordu? Çift rükû ile o şekilde iade ederek o namazı tamamlayabileceğini ilim ehli söylediğini görüyoruz. Bu konuda da Allahu alem diyelim. Raci olan görüş ilk rekatı kaçırdığı zaman, ilk rükûyu kaçırdığı zaman o rekatı kaçırmış olma durumu sanki daha ağır basıyor gibi gözüküyor. Bu hadis-i şerifte bizde genel manada kusuf namazının çok genel ana hatlarıyla bir durumundan bahsediyor. 4 tane rükû vardır, 4 tane secdesi vardır gibi ibareler kullanılıyor. Açıkça bize net olarak tafsilatlı bir şekilde ne yapılmıyor? Nasıl kılındığıyla alakalı bir haber verilmiyor. Ama bir sonraki hadis-i şerifimiz, önümüzdeki hafta inşallah bu hadis-i şerife değineceğiz. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerifte konu daha tafsilatlı bir şekilde ne yapıyor bize? Aktarılıyor. Bugünlük bununla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.